Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fenzur ila athari rahmetillahi keyfe yuhlarda ba'da meftiha. İnne zâlike lemuhil mefte ve hu ala kulli şeyin kadir. Sadakallahul azim. Bu ayeti azimede Rum suresi 50. sure. Ustadın ifadesiyle bahar mevsimi ki şu anda içindeyiz, içinde bulunuyoruz. Bu ayeti canlı tefsir ediyor. Canlı örneklerle bu ayetin hakikatını ifade ediyor. Bizler meal olarak söylüyoruz, dil ile bunu ifade ediyoruz. Ama bahar mevsimi ise canlı olarak bizzat buna örneklik ediyor. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak işte bu bahardaki bu örneklere, bu misallere bakmamızı, görmemizi istiyor. Özellikle yerin kışın ölümünden sonraki dirilişine bakmamızı istiyor. Özellikle kuru ağaçların bahardaki yeniden ihyasını ve o ihya ile beraber o ağaçlara takılan çiçekleri, takılan meyveleri görmemizi. Yeryüzünün bahardaki o kelebeklerle, güllerle, çiçeklerle şenlendirilmesini görmemizi istiyor. Ona nazar etmemizi istiyor. Ta ki yerin ölümünden sonraki o ihyasını, o dirilişini görelim diye. Bunu gördükten sonra, buna şahit olduktan sonra ne diyeceğiz? Yeri ölümünden sonra dirilten bizi de diriltecek. Bu işleri yapan bizi de o şekilde ihya edecek. Çünkü Allah kadirdir. Yeryüzünü ihya eden niye bizi ihya edemez? Kuru ağaçları hayatlandıran niye bizi tekrar hayatlandırmaz? İşte buna intikal edecek. 10. sözde ne yapıyor? 12 suret, 12 hakikat bir mukaddime ve zeyillerle bunu ispat ediyor. Onun için işte bahar mevsiminde 10. sözü ne yapmak lazım? Bu manada bu yeniden ölümün dirilişini gösteren numuneleri görmek ve okumak ve müşahede etmek lazım. Biz mukaddimeden birinci işareti inşallah okuyacağız. Ama bu mukaddemedeki işaret ne ile alakadar? Buradaki temsildeki emin arkadaşla serseri bir arkadaşın aralarında geçen bir münazara, bir konuşmayla alakadar. Onun için burayı okuyarak mukaddemedeki işarete intikal edeceğiz. Bir zaman diyor, iki adam cennet gibi güzel bir memlekete, yani şu dünyaya geldiler. Bakarlar ki herkes ev, hane, dükkan kapılarını açık bırakmışlar. Muhafazasına dikkat etmiyorlar. Mal, para meydanda. O adamlardan birisi her istediği şeye elini uzatıyor. Ya çalıyor ya gasp ediyor. Veya hevesine tebaiyet ediyor. Ölçüsü hevesi, ölçüsü arzuları, kendi nefsani istekleri tamamen ona uyuyor. Çünkü o yerlerin bir sahibi var, buna intikal etmiyor, buna inancı yok. Buna inancı olmadığı için ne yapıyor? Her istediği şeye elini uzatıyor, alamazsa çalıyor, gasp ediyor. Hevesine tebaiyet ediyor. Her nevi zulmü, sefahati ne yapıyor bu arkadaş? İrtikap ediyor. Diğer arkadaş, onu uyaran, ona karşı çıkan, ne yapıyorsun diyor. Ceza çekeceksin diyor. Beni de belaya sokacaksın diyor. Uyarıyor onu. Bu mallar miri malı, devlet malı, sahipsiz değil. Halkı var, sahibi var, başıboş değil. Bu mallar çoluk çocuk asker olmuşlar, ona memur olmuşlar. Şu işlerde sivil olarak istihdam ediliyorlar. Bunu uyardığı halde ne yapıyor bu birinci arkadaş? Bu uyarıyı dikkate almıyor ve bunlardan istifade etmeme hiçbir mani yok. Başıboş, sahipsiz diyor. O arkadaşı da ona bir köy muhtarsız olmaz, bir iğne ustası olmaz, bir harf dahi katipsiz olmaz biliyorsun. Bu alem, bu işler, bu kainat nasıl sahipsiz olur diye bir uyarıda bulunduktan sonra şimdi bu ikisi arasındaki konuşma ve birinci işaret. Bu ikisi arasındaki konuşma neye işaret ediyor? Üç hakikate işaret ediyor. Bu iki arkadaşın arasındaki konuşma. Neye işaret ediyor? Birinci olarak nefsi emmaremize ve kalbimize işaret ediyor. Eğer ferdi manada alırsak, enfüsi manada bunu alırsak, bu iki konuşma nefsi emmareye ve kalbe işaret ediyor. Yani nefsi emmare de aynı özellikleri taşıyor. Nefsi emmarenin de en büyük dalaleti nedir? Halik-i kainatı tanımamak, ona itaat etmemek, başıboş olmak, başıboş hareket etmek. Ramazan Risalesini hatırlayın. Hani orada diyor ya, Cenab-ı Hak nefsi emmareye ne kadar azap etmiş, ne yapmış? Sen, ben demiş. Rabbimiz ene ente diyor. Yani sen kimsin, ben kimsin, kimim? Nefis diyor, sensin, ben benim. Nefsi emmare. Bizde de var bu nefsi emmare. Biz de taşıyoruz bu nefsi emmareyi. Buna mukabil karşı çıkacak, onun bu gayrimeşru arzu ve isteklerini durduracak olan şey nedir? Kalp. Kalpteki iman. Kalpteki inanç. Öyle değil mi? Yani insanı haramdan koruyan, insanı haramdan muhafaza eden kalpteki iman. Biz imanımızla diyoruz kainatın sahibi var. Halikı var. Ahiret var. Mahkeme-i Kübra var. Haramdan elimizi böyle çekiyoruz. Eğer bu iman freni olmazsa, kalbimizde bu iman yasakçısı olmazsa, harama karşı bizi ne durduracak? İçimizde de böyle bir nefs-i emmare var. Ne günahı arzu eden, bizi günaha iten böyle bir nefs-i emmare var. O zaman ona karşı frensiz araba gibi olur, değil mi? Frensiz araba da ne yapar? Her türlü kazaya, her türlü olumsuzluğa adaydır. Seni iter, seni götürür. İkinci olarak, fikir dünyasından bunu değerlendirirsek, bu iki arkadaşın konuşmasını, bu iki arkadaşın durumunu fikir dünyası olarak değerlendirirsek, karşımıza ne çıkacak? Felsefe şakirtleriyle Kur'an tilmizleri çıkacak. Fikir olarak. Felsefe şakirtleri ve Kur'an'ın tilmizleri. Kur'an'ın tilmizleri kainata nasıl bakıyor? Kur'an'dan aldıkları dersle Allah adına bakıyorlar. Allah hesabına bakıyorlar. Manay harfiyle bakıyorlar, değil mi? Ne güzel yaratılmış. Bu noktayı nazardan baktırıyor Kur'an bizi kainata. Felsefe nasıl baktırıyor? Manayı ismiyle. Her şeyi kendi adına, kendi namına baktırıyor. Başıboş, sahipsiz manasında baktırıyor. Dolayısıyla bakın, felsefeden dersini alan bir talebe ne oluyor? Tam bir firavun oluyor. 12. sözün ikinci hakikatinde bunu şey yapıyor. Felsefeden dersini alan şakir tam bir firavun oluyor. Firavunun özelliği nedir? Allah'tan gelen ve Allah'tan olan her şeyi nefsinden bilmesi, nefsine vermesi. Allah'a şükür yerinde enaniyet ve benliğini öne çıkartarak Allah'ın emirleriyle mübazere etmez. Evet, üçüncü olarak neye işaret ediyor? Toplum olarak aldığımız zaman da ümmet-i İslamiye ile neyi ifade ediyor? Milleti küfriyeyi. O iki arkadaşın durumu. Ümmeti İslam ile milleti küfür. Yani felsefeden dersini alıp da aldığı dersle kainata bakan insanların topluluğu neyi teşkil ediyor? Küfür milletini. Tevhidden, Kur'an'dan dersini alan insanların oluşturduğu toplum İslam medeniyeti. İkisini oluşturuyor. Avrupa medeniyeti ile İslam medeniyeti buna örnek. Yine 12. sözün 3. esasında da ne yapıyor? Bunun örneklerini veriyor. İslam medeniyeti Kur'an'dan aldığı dersle ne yapıyor? Hakkı esas alıyor. Haklıysan kuvvetlisin diyor. Adalete zemin teşkil ediyor. Adaletin olduğu yerde de huzur, güven oluyor. Avrupa medeniyeti ise hakka bedel ne yapıyor? Kuvveti esas alıyor. Kuvvetliysen haklısın diyor. Büyük balık küçük balığı yutar diyor. Bu sefer de zulme kapı açıyor. Zulmün olduğu yerde adalet olmuyor. Adaletin olmadığı yerde de huzur olmuyor. İslam medeniyeti ne yapıyor? Hayattaki bağlantılarına, mesela Avrupa medeniyeti gayeyi, hedefi, işte nefsin arzuları, onları tatmin etme, menfaat, çıkar, bunları hep esas alıyor. İslam medeniyeti teavunu, yardımlaşmayı, uhuvveti, kardeşliği esas alıyor. Yani bu iki medeniyetin temel dayanakları ne yapıyor? Topluma ya huzuru ya sıkıntıyı, ya zulmü ya adaleti getirip temin ediyor. Ama bunun üçünün de ortak noktası Halık-ı Kainat'ı tanımamakta birleşiyor. Nefs-i emmarenin de, felsefe talebelerinin de, milleti küfrün de ortak noktası nedir? Ortak noktası Cenab-ı Hakk'ı tanımamak. Onun için temsili hikayeye girişte o emin arkadaşı ne yapmıştı? Bir köy muhtarsız olmaz, bir iğne ustasız olmaz, bir harf dahi katipsiz olmaz diye önce bu tevhid dersini ona telkin etmişti. Çünkü Allah'ı bilecek ki, Allah'ı bilen ahiret var diyecek. Allah'ı bilen mesul olduğunu, sorumlu olduğunu, hayatın hesabının olacağını, yaptıklarının yanına kar kalmayacağını bilecek. Allah'a imanla ona intikal edecek. Yoksa Allah'a intikal etmeyen bir insan ahirete de inanmaz. Hesaba da inanmaz. Mahşere de inanmaz. Burada da tevhidle ilgili ne yapacak? Üç tane muazzam delil söyleyecek. Kime? Bu üç gruba. Nefsi ammeramize, felsefeden dersini alıp da kainata sahipsiz göz ve nazarla bakanlara ve milleti küfre. Evet, felsefe şakirtleri ve milleti küfriye ve nefsi emmarenin en müthiş dalaleti Cenab-ı Hakk'ı tanımaktır, tanımamaktır. Hikayede nasıl emin adam demişti, bir harf katipsiz olmaz, bir bu kainat hakimsiz olmaz. Biz de deriz, nasıl ki bir kitap bahusuz öyle bir kitap ki her kelimesi içinde küçük kalemle bir kitap yazılmış. Her harfi içinde ince kalem ile muntazam bir kaside yazılmış. Katipsiz olmak son derece muhaldir. Bir kitap, bir harf katipsiz olmuyor. Olması mümkün olmuyor. Peki bir kitap olsa ki o kitabın her sayfasında, her kelimesinde adeta bir kitap yazılmış olsa böyle bir kitap katipsiz olur mu? Olabilir mi? Şimdi nefsi emmare veyahut da felsefeden dersini alan bir insana şöyle bir kitap gösterseniz deseniz ki ya bu tesadüfen olmuştur. Tesadüfen yazılmıştır. Yok ya olur mu? Diyecektir. Bunu bir yazanın olduğuna intikal edecektir. Ama aynı adam, aynı insan şu muhteşem kainat kitabının müellifine intikal etmeyecektir. Onun varlığına, onun aklı, mantığı gitmeyecektir. Neden böyle bir dalalete düşecek bu adam? Niye onu görecek, diğerini görmeyecek? Şimdi bakın, bir örnek verecek. Evet, aynen öyle de şu kainat nakışsız olmak son derece muhal, ender muhaldir. Zira bu kainat öyle bir kitaptır ki her sayfası çok çok kitapları tazammum eder. Hatta her bir kelimesi içinde bir kitap vardır. Her bir harfi içinde bir kaside vardır. Yeryüzü bir sayfedir. Ne kadar kitaplar içinde var. Yeryüzü, kainatı bir kitap gibi düşün. Kainat kitabının bir sayfası yeryüzü. Hele şu anda, şu bahar mevsiminde yeniden ihya ile ortaya konulan ne kadar mükemmel eserler var. Ne kadar muazzam sanatlar var. Bir ağacın içinden bir çiçek çıkartılıyor. Odunun içinden meyve çıkartılıyor. Gözümüzün önünde. Öyle değil mi? Şimdi elma ağacı deyip de ülfet etmeyelim. Ağaç işte bak bunun gibi ağaç. Bu da bir ağaç. Ağacın içinden meyve çıkartılacak ve çıkartılıyor. Ağacın içinden çiçek çıkartılıyor. Yaprak çıkartılıyor. Adeta cennet hurileri gibi süsleniyor. Yeryüzü binlerce, milyonlarca canlının yeniden hayatıyla şenleniyor. Bir sayfa. Ama bu sayfa içinde ne kadar manalar, hakikatler var. Sinekler, kelebekler, güller, çiçekler, ağaçlar, yüzlercesi. Peki nasıl sahipsiz olur? Nasıl müellifsiz olur? Nasıl haliksiz olur? Neden ehli dalalet bunu da yapan, tanzim eden, düzenleyen, vücuda getiren, renklendiren, süslendiren bir mühendisi, bir halıkı var hakikatine intikal etmiyor? Bir ağaç bir kelimedir. Ne kadar sayfası var? Bir ağacın programını onun çekirdeğinde derc etmek elbette bir kudret, bir nizam, bir intizam ile olur ve dalalette sarhoş olmayan ne yapar? Bunu görür, bunu müşahede eder. Demek dalalet sarhoşluğu görmeye engel oluyormuş. İntikale engel oluyormuş. Normalde akıl eserden müessiri görmek içindir. İntikal içindir. Ama bir insan içki içse, sarhoş olsa ne olur? İntikali, mantığı durur, işlemez. Sarhoşluk sadece içkiyle olmuyor. Gençlik de bir sarhoşluk veriyor insana. Dünya perestlik ayrı bir sarhoşluk. Dalalet ayrı bir sarhoşluk. Makam, şan, şeref sahibi olmak için onun tesiriyle hakkı görmemek ayrı bir sarhoşluk. Ortak noktası ne? İntikalı durduruyor. Bir şeye intikale ne oluyor? Engel oluyor, mani oluyor. Sekizinci sözde ne diyor bununla ilgili? Gündüz gibi bir hakikati, basiretsizliği, dalaleti sebebiyle kendi hakkında ne yapıyor? Zulümlü bir efhama dönüştürüyor. Sebebi ne? Basiretsizliği, dalaleti sebebiyle. Gündüz gibi bir hakikat var önümüzde. Ama bunu göremiyor. Yine örnek veriyor ustad mesela. Bir insan diyor, bir pikniğe gidiyor onun arkadaş. Bahar mevsimi, yaz mevsimi. Güzel, helal yiyecekler, içecekler var. Ortam çok hoş. O kimselerden birisi ona kanaat etmiyor. Tutup kendini içilmeyen şeylerle sarhoş ediyor. Bu sefer kendisi bahar mevsimindeyken, kışta görüyor kendisini. Arkadaşlarının içindeyken kendini canavarların içinde görüyor. Her türlü yiyecek, içecek varken kendini aç, çıplak görüp bağırıp çağırmaya başlıyor. Şimdi bu insan merhamete layık mıdır diyor. Bu insan acınmaya layık mıdır? Değildir. Niye? İçkinin tesiriyle kendini öyle görüyor. Ehli küfrün durumu da böyle. Ehli dalaletin durumu da böyle. Bakın Cenab-ı Hak işte baharda öldükten sonra dirilmenin ne kadar örneklerini gösteriyor, öyle değil mi? Ne kadar misallerini gösteriyor ki kullarım ona bakarak intikal etsinler. Yokluğa, hiçliğe, hayatın hiçliğe gittiğini zannetmesinler. Bunları yapan bizi de tekrar ihya eder desinler. Ama ehli dalalet ölümü nasıl görüyor? Canavar gibi görüyor. Oysa bir davetiye. Hayata nasıl bakıyorlar? Hiçliğe giden manasız bir şey olarak bakıyorlar. Oysa hayat ne kadar güzel. İşte bu güzelliğe dalalet ne yapıyor? Mani oluyor, engel oluyor. O zaman ne yapacaktır? O dalaleti izale edecek. Dalaleti izale eden şey de tevhidin nuru, tevhidin hakikati. Tevhid nuruyla bakacak kainata ki o hakikati görsün. Başka bir misal, hem nasıl ki bir hane ustasız olmaz, bir bina, bir ev ustasız olmaz. Bahusuz öyle bir hane ki harika sanatlarla, acip nakışlarla, garip zinetlerle tezin edilmiş. Hatta her bir taşında bir saray kadar sanat derc edilmiş. Ustasız olmak hiçbir akıl kabul etmez. Gayet mahir bir sanatkar ister o saray, o bina. Bahusuz o saray içinde sinema perdeleri gibi her saatte hakiki menziller teşkil edilip kemal-i intizamla elbette değiştirildiği gibi değiştiriliyor. Hatta her bir hakiki perde içinde müteaddit küçük küçük menziller icat ediliyor. Aynen öyle de. Şimdi ehli dalalet nefsimize bir bina küçük de olsa, ya bir kümes de olsa desek ki bunun sahibi yoktur. Bu kendi kendine olmuştur. Kabul eder mi? Yok der ya. Kendi kendine olur mu? Öyle değil mi? Yani dışarı çıksak, hangi insana sorsak bir bina göstererek şu bina kendi kendine olmuş desek ne yapmayacaktır? Akıl, mantık hayır diyecektir. Bu binayı yapan biri vardır. Bir mühendisi vardır diyecektir. Buna intikal edecektir. Ama aynı insan eğer dalaletten sarhoşsa ne yapacak? Kainat sahibinin, kainat sarayının sahibine bu manada intikal yine etmeyecektir. Tesadüfen kendi kendine olduğuna intikal edecektir. Şu binayı mesela bir yapan, bir mühendis olsun da burada onu söyleyecek. Şu kainatı yapan olmaz. Bir binanın planı, programı, ustası olsun da kainatın olmaz. Hem de öyle muhteşem bir kainat ki, öyle muhteşem bir saray ki emsali yok, misali yok, benzeri yok. Öyle bir saray ki bakın sema bu kainat sarayının evimizin yani damı, binası, yeryüzü onun canlı halısı. Bak burayı yapan bir halı döşemiş, bir halı sermiş. Rabbimiz de bizim evimize yeryüzünü canlı, çiçekli halılar olarak ayağımızın altına sermiş. Sofralar kurmuş. O sofraların üstüne de baharı bir çiçek gibi koymuş. Güneşi evimizin, binamızın avizesi yapmış. Nasıl ki bu avize, bakın tavana asılmış, öyle değil mi? Güneş denen avize de bizim evimizin tavanına asılmış. Ama öyle bir avize ki evimizden 1 milyon 300 defa daha büyük. Şimdi şurayı yapan mühendis burayı yapmış, öyle bir avize koymuş ki salondan 1 milyon defa daha büyük avize. Nasıl bir şey olur? Harika bir şey olur değil mi? Yani bir salon avize koymuş. Rahatlıkla geliyoruz salona, oturuyoruz, işlerimizi yapıyoruz. Ama o avize salondan 1 milyon defa daha büyük, bize mani olmuyor. İşte güneşimiz, değil mi? Bizim lambamız, bizim sobamız. Ama dünyamızdan, evimizden yani 1 milyon 300 defa daha büyük olduğu halde dünyada yaşayan insanların hiçbir işine o büyüklük engel olmuyor, o büyüklük mani olmuyor. Sadece avize değil, aynı zamanda kalorifer, aynı zamanda yiyecekleri pişiren ocak. Yani şuradaki avize hem ışıtıyor, hem ısıtıyor, hem de mutfaktaki yemekleri de pişiriyor. E şimdi şu avizeyi takan biri olacak da böyle bir güneşi semanın gözüne takıp bize hem lamba, hem soba, hem de yiyeceklerimizi pişiren bir vazifeyle vazifelendiren birisi olmayacak. İnsan buna intikal etmeyecek. İşte dalalette boğulmamışsa intikal edecek. Ama dalalette boğulursa o zaman intikal edemeyecek. Evet, aynen öyle de şu kainat nihayetsiz hakim, alim, kadir bir sani ister. Çünkü şu muhteşem kainat öyle bir saraydır ki ay, güneş lambaları, yıldızlar mumları, zaman bir ip, bir şerittir ki o sani Zülcelal her sene bir başka alemi ona takıp gösteriyor. O taktığı alemin içinde 360 tarzda muntazam suretleri tecdit ediyor. Kemali intizamla ve hikmetle değiştiriyor. Yeryüzünü bir sofrayı nimet yapmış ki her bahar mevsiminde 300 bin enva masnuatıyla tezyin ediyor. Tazelendiriyor, yenilendiriyor. Biz de şu anda işte bahar mevsiminde bunu müşahede ediyoruz. Bunu bizzat görüyoruz. Kışın erzakı diyor tükenmiş mahlukata baharı bir erzak vagonu gibi imdatlarına yetiştiriyor. Bakın kışın yeryüzü öldü, karlar kefeniyle üstü örtüldü. Bütün mahlukatın erzakı depolarda bitti, tükendi. Eğer o bahar ile yeniden ihya ile o yeniden ağaçlara meyveler, tarlalara o arpalar, buğdalar yeniden gönderilmese, yeniden halk edilmese erzak bitiyor. Yiyecek bitiyor. Ne olacak o zaman mahlukatın hali? Ama bakın, baharı adeta erzak yüklü bir vagon gibi bizim imdadımıza gönderdi. Çiçekler şu anda açtırdı. O ağaçlardan efendime söyleyeyim yapraklar, hemen ardından eli hükmünde olan dallara kirazlar, elmalar, armutlar, bahçelere karpuzlar, kavunlar, tarlalara arpalar, buğdalar, ayçiçekleri, ne lazımsa hepsini Rabbimiz rahmetiyle yeniden gönderiyor. Yeniden ihyanın örneklerini bize gösteriyor. Bizim de işte ayetin dediği gibi fenzur ile asar. Cenab-ı Hakk'ın o eserlerine bakmamız lazım. O eserlerini görmemiz lazım. O eserler ile gösterilen yeniden ihya fiili ile beraber bu fiilin faili olan Rabbimizin kudretine, Rabbimizin rahmetine, onun ilmine, onun varlığına intikal edip amenna ve saddakna dememiz. Bu işleri yapan bizi de ihya edecek. Bunlara hayat veren bize de hayat verecek diye ahirete intikal edip o manevi mesuliyet duygusunu kalpte yerleştirip imanla bir hayat inşallah yaşamayı o düşünce, o fikir ne yapacak? Bize onu intikal ettirecek. Yine bir misal daha burada veriyor. Hem mesela bütün gündüz ortasında güneşin deniz yüzünde, bütün kabarcıklar üstünde ve karada, bütün parlak şeylerde ve karın bütün parçalarında cilveleri göründü. Aksi müşahede edildiği halde güneşi inkar etmek ne derece acı bir divanelik, bir hezeyandır. Yine tevhidin misalleri olarak yeryüzünde güneşin aksileri olur. Parlak şeylerde, camlarda, katrelerde, denizde, nehirde ve hakeza. Şimdi bunu gören bir insan ne yapacaktır? Ya diyecektir ki bu aksiler semadaki güneşin yansımalarıdır. Bunu kabul etmeyen insan ne diyecektir? O zaman her bir zerrede, her bir katrede, her bir şeffaf şeyde görünen o aksi neye verecektir? Bizzat bunun içinde güneş var diyecektir. Başka bir şıkkı var mı? Yok değil mi? Biz de mesela görmüşüzdür. Müşahede etmişizdir. Parlak şeylerde güneşi görürsünüz. Akseder yani. Ya diyeceksin ki bu semadaki güneşin yansımasıdır. Ya da diyeceksin ki bunun içinde güneş vardır. O parlak şeylerdeki gördüğün yansımanın hepsi güneştir. Bir güneşi kabul etmemeye bedel, ne kadar şeffaf şeylerde görünen güneş varsa hepsini güneştir diye ne yapacaksın? Kabul edeceksin. Kabul etmek zorunda kalacaksın. Şimdi bu bizi nereye götürecek? Çünkü diyor, o vakit bir tek güneşi inkar ve kabul etmemekle katarat sayısınca kabarcıklar, miktarcıklar, parçacıklar adedince hakiki ve bilasale güneşçikleri kabul etmek zorunda kalacaksın. Şimdi bunu nereye bağlıyor? Mesela bir zerre diyor. Havadaki bir oksijen. Bir zerre. Bir insanın vücuduna gidebilir. Bir hayvanın vücuduna gidebilir. Bir çiçeğin vücuduna gidebilir. Bir meyvenin vücuduna gidebilir. Orada ona göre iş yapar. Elmanın vücuduna gittiyse elmanın durumuna göre şekil alır. Ona göre vaziyet, iş yapar. Benim vücuduma giderse benim vücuduma göre, bir insanın vücuduna göre, bir insanın kainatla, diğer canlılarla olan münasebetine göre şekil alır, vaziyet alır, iş yapar. Bir çiçeğin vücuduna giderse, o çiçeğin diğer canlılarla ve kainatla nasıl bir münasebeti varsa, ona göre şekil alır, ona göre vaziyet alır. Şimdi bu zerre ya Allah'ın memurudur, onun ilmiyle her yerde iş yapar, kudretine dayanır, istinad eder, iş yapar. Eğer Allah'a vermezsen, Allah'ın memuru olarak kabul etmezsen, o zaman o zerre her şeyi bilen olması. Her şeye gücü yeten olması lazım gelir. Niye? Çünkü bir havadaki bir zerre her canlının vücuduna gidip her canlı da ona göre ne yapabiliyor? İş yapıyor. Vaziyet alıyor. Eğer Allah'ın memuru olmazsa o zaman her bir zerre bütün nebatatı tanıması lazım. Bütün hayvanatı tanıması lazım. Bütün canlıları bilmesi lazım ki onun vücudunda ona uygun iş yapsın. Ona göre bir vaziyet alsın. Şimdi hangisi diyor makuldür? Hangisi daha akla, ilme yakındır? Bir zerreyi Allah'ın askeri kabul edip onun ilmiyle çalışan bir memur olarak görmek mi? Yoksa bir zerrede bütün mahlukatı bilen bir göz, bütün mahlukatın keyfiyetini bilen bir ilim, bütün o işleri yapacak bir kudrete sahiptir demek mi? Yine ve hu ala kullu şeyin kadir kelimesinde üstad iki misal verir buna. Mesela diyor ki seni devlet Mısır'a, oranın coğrafyası, oranın halkıyla ilgili istatistik bir kitap yazmak için görevlendirdi. Gittin sen de Mısır'a. 10 paralık bir tel ile diyor, oranın yetkilisiyle görüşüp telefonunu oraya rapt ettin. Bak 10 paralık bir tel, 10 paralık bir şey ile kendi telefonunu bağladın onun bütün haberleşme merkezlerine. Oturduğun yerde ne yapıyorsun? Telefonla, illerle, ilçelerle, Tarım Bakanı'yla, efendime söyleyeyim, ulaştırmasıyla, sanayisiyle, her şeyle görüşüyor, bilgi alıyorsun. Kolaylıkla kitabını yazıyorsun. Peki bu adam o 10 paralık tel ile oranın yetkilisine müracaat edip bağlatmazsa telefonunu ne yapması lazım? Ya 100 sene gezmesi lazım, değil mi? Bütün Mısır'ı dolaşması lazım. Veyahut da oranın sahip olduğu haberleşme sistemini bizzat kendi kurması lazım ki o işi yapabilsin. Şimdi hangisi kolaydır? Hangisi mantıklıdır? Veya bir asker misalini veriyor Üstad. Bir asker diyor, savaşa çıkıyor ama devletin askeridir. Devletin bütün mühimmatı, gücü, kuvveti onun arkasındadır. Ne lazımsa devlet onu ona yetiştiriyor. O da devletin namına savaşıp düşmanın bir şahını, bir generalini devletin namına esir edebiliyor. Peki bu kimse asker olmazsa, devlete kayıt olmazsa, kendi başına savaşa çıksa o zaman ne lazımdır? Savaşta ona lazım olan bütün cephaneyi, bütün mühimmatı yanında taşıması lazımdır. Sırtında taşıması lazımdır. Öyle değil mi? Savaşa gidiyor çünkü. Tank, top, uçak savar, bilmem el bombası, bilmem şu, bilmem bu lazım. Madem asker değil, devlete kayıtlı değil, devletin bütün mühimmatı onun sırtında değil, yanında değil o zaman. O zaman ne lazım? Bizzat yanında ve sırtında taşıması lazım. İşte küfrün örneği bu. Küfrün misali bu. Tevhidin misali de devlete asker olmak veya 10 paralık tel ile telefonunu oranın telefonuna rapt etmek, bağlamak. Eğer bir zerre Allah'ın memuru, askeri olursa Allah'ın ilmiyle her işi yapar. Çünkü her şeyi bilenin askeri, her şeye kadir olanın askeri. O zaman ne olacaktır? Elmaya gitse, zerre elmayı elmadır diye bilmez ama bilen birinin askeridir. Onun adına iş yapandır. O zaman orada rahatlıkla iş yapar. Bir çiçeğe gitse, o çiçek de rahatlıkla iş yapar. Niye? Her şeyi bilenin adına orada bulunuyor. Orada onun adına iş yapıyor. Ama Allah ile irtibatını kestin mi, Allah ile bağını kestin mi, o zaman ne gerekiyor? Her şeyi bilen olması ve her şeye güç, kuvvet yetiren olması lazım geliyor. Mesela hayvanatın her bir zerresi, her bir çiçek ile her bir meyve, her bir yaprak yaprağa girer ve işleyebilir. İşte bu zerre eğer memur olmazsa bütün girdiği, bütün her yerde işlediği her bir masnuğun tarzı teşekkülatını ve suretlerini ve heyetlerini bilmek lazımdır. Ta içinde işleyebilsin. Demek muhit bir ilim ve kudrete malik olmalı ki böyle yapsın. Öyle bir zerrede böyle bir kuvveti, böyle bir kudreti kabul etmek de nedir? Muhal ender içinde, muhal bir şeydir. İşte bütün bu misallerle anlıyoruz ki her bir zerre ve her bir şey ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi hakikatini bize gösteriyor. Demek vahidi ehadi kabul etmemek ile mevcudat adedince ilahları kabul etmek lazım geliyor. Vahidi ehadi kabul etmemek ile mevcudat adedince ilahları kabul etmek lazım geliyor ki bu da küfrün, bu da nefsi emmarenin veya felsefe şakirtlerinin en büyük dalaleti olmuş oluyor. Bu dalaletten kurtulmanın yolu da kalbini ve aklını nuru iman ile nurlandırması, kainata o nur ile bakması lazım geliyor. Akıl diyor intikal içindir ama tek başına yeterli değildir. İnsan mesela göz görmek için ama şu ışıkla bakmasa ne yapamıyor? Göz görmüyor. Göz yine göz ama görmüyor. Görmeye yeterli olmuyor. İlla ışıkla ne yapması lazım? O gözün bakması lazım. Aklın da ne yapması lazım? Nuru imanla nurlanması. Kainata o nur ile bakması lazım ki o zaman kainatın sahibini, kainatın halikini veya onun hikmet ve hakikatlerini görebilsin, anlayabilsin, intikal edebilsin. Yoksa tek başına bir yere kadar gidiyor, ondan sonra dalalete sapıyor. Kendi dalalete saptığı gibi birçok insanı da dalalete götürüyor. Felsefe böyle yapmış. Felsefenin özelliğine semadan gelen Kur'an'ın nuruna tabi olmamış. Onurla bakmamış. Onurla bakmayınca, sırf kendi aklıyla bakınca hakikati görmemiş. Hakikata intikal etmemiş, dalalete saplanmış. Sadece kendi mi? Arkasından da birçok insanı, binlerce insanı dalaletin kurbanı etmiş. Öyleyse o dalaletten nuru imanla çıkacak, tevhidin hakikatını bilecek, ondan sonra ahirete, ondan sonra haşre intikal edecek. Allah varsa ahiret de var diyecek. Mahkeme-i Kübra var diyecek. Ben başıboş değilim diyecek. Hayatın hesabı var diyecek. O zaman hayatını imanla yaşayacak. İmanla hayatını hayatlandıracak. O zaman feraizle o hayatı korumuş, kebairden kaçmakla da hayatı muhafaza etmiş olacaktır. Yoksa Allah'ı bilmeyen bir nefis ne yapacak? Hayat bu hayat diyecek. Vur oynasın, çatlasın. Vur oynasın, çat patlasın diyecek. Bir daha mı genç olacağım diyecek. Bir daha mı dünyaya geleceğim diyecek. Dalalete düşecek ve dünyasını da ahiretini de harap edecek. Onun için 10. sözün başında önce nefs-i emmarenin, felsefenin ve küfür milletinin en büyük sapmazı olan Allah'ı bilmemek meselesiyle ilgili deliller söyledi. Ondan sonra ne yapıyor? Hakikatlara geçiyor. Hakikatlerde de ne anlatılıyor? Cenab-ı Hakk'ın esması. O esmanın dünyada görünen canlı örnekleri, ondan sonra da onu haşre bina ediyor. Rahmeti anlatıyor, hikmeti anlatıyor, adaleti anlatıyor. Onların örneklerini veriyor. Ondan sonra rahmet sahibi, hikmet sahibi, adalet sahibinin, adaletinin, hikmetinin, rahmetinin, rahmet olması, hikmet olması ancak ne iledir? Ahiret iledir. Çünkü ahiret olmazsa rahmet rahmet olmuyor. Ahiret olmazsa hikmet, hikmet olmuyor. Adalet, adalet olmuyor. Nasıl ki gündüz güneşi iktiza ediyor, Cenab-ı Hakk'ın bütün esması da öldükten sonra dirilmeyi, ahireti öyle iktiza ediyor. Ta ki rahmet, rahmet olsun. Hikmet, hikmet olsun. Bir örnek verip bitirelim. Mesela yeryüzü, bu kadar nimetler, bizim için bir ziyafet. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin, ikramının bir ziyafetine davet gibi. Peki, birisi sizi bir ziyafete davet etse, muazzam bir ziyafet verse, arkasından da sizi idam etse, o ziyafet olur mu? O ikram olur mu? Olmaz değil mi? Aynen bunun gibi, bakın rahmete diyor. Ya o rahmet zehirli böcükten balı yediriyor. Ağaçtan meyveyi yediriyor. Kan ve fışkı içinden sütü çıkartıp sana içiriyor. Daha neler neler ikram ediyor. Ondan sonra da seni hiçlikle idam ediyor. E şimdi bu rahmet oldu mu? Bu ziyafet oldu mu? Bu ikram oldu mu? Olmadı. İşte o rahmetin rahmet olması, o lütfun lütuf olması, o ihsanın ihsan olması neyledir? Ahiret iledir. Öyleyse o Rahman bizi ölümle hiçliğe mahkum etmeyecektir. O Rahman burada bizi böyle ikramlarla, ziyafetlerle nimetlendirdiği gibi ahireti getirerek de baki ebedi nimetlerine inşallah mazhar edecektir. Ama kimi edecektir? İmanla ona itaat edip o imanın gereği olan ameli yapıp o Resul'a ümmet olup onun gereğini ifa edenleri o ebedi nimetlere mazhar edecektir. Rabbim bizleri de o ebedi nimetlerine, cennetine nail olan, müşteri olan, talip olan kullarından eylesin. Amin. Subhaneke la ilmenena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahur davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.